Ayrım 5, sayfa 55. Şaban amca. Okuldan kaçışlarımda sığındığım yerlerin başında Şaban amcamın evi geliyordu. Babamın abiyi olan Şaban amcamı son görüşümde ya 4 ya 5 yaşındaydım. Şaban amcamın Bebek'te dere boyundaki evinde bir iki günlüğüne annemle konukken ben kızamık olmuştum. Şaban amcam da kızamıklı çocukla annemi evinde barındırmak istememiş, bizi evinden salmıştı. O günlerde babam da ortalarda yoktu. Gömü aramak tutkusuna kapılmış, yine bizi bırakıp bilmediğimiz bir yerlere gitmişti. Bebek tramvay durağında tramvay bekliyorduk. Bir battaniyeye sarılı annemin kucağındaydım. Kızamık ateşiyle yanan yanaklarıma lapa lapa karın yumuşak düşüşlerini, bir de yüzüme damlayan annemin gözyaşlarını unutamıyorum. İşte evinden çıktığımız o günden sonra amcamı hiç görmemiştim. Babama göre iyi insanın iki niteliği olmalıydı. Biri acıması, biri de eli açıklığı. Babam bencilleri hiç sevmezdi. Abini abi olduğu için sever, sayar ama onu hiç beğenmezdi. Çünkü abini acımasız, bencil, sorumsuz bulurdu. Annemin ölümünden birkaç ay sonra babamla amcamın evine gittik. Babam abiyle artık görüşmeye başlamıştı ama seyrek görüşürlerdi. Hep babam onu arardı. Bir kez de amcamın babamı aradığını olmamıştır. Çoktan Bebek'ten taşınmış olan amcamın evi Arap camisi avlusunun içindeydi. Caminin avluya açılan kemeri altından geçilince amcamın evi tam karşıya gelirdi. İki katlı küçük tahta bir evdi. Kaplama tahtalarının eskiden kırmızı boyalı olduğu, kabarıp dökülmüş boyaların tahtalar üstünde kalmış artıklarından belli oluyordu. Karısı yengem, oğlu Muhittin ve kızıyla bu evde oturuyordu. Bir tütün deposunda gece bekçisiydi. Tütün deposu evine çok yakındı. Tünelden Bankalar Caddesi'ne çıkan yokuşlardan birinin bir çıkmaz sokağında büyük bir yapıydı o tütün deposu. Amcamla babam karakter bakımından birbirlerinin tam karşıtıydılar. Babam sorunlarını bütün ağırlığıyla duyan, acıyan, yardıma koşan, elcil bir insandı. Amcamsa, hani iyi kötü, hangi koşul altında olursa olsun kral gibi yaşayan, dünyaya kral gelmiş adamlar vardır. İşte amcam kral keyfi süren o tür adamlardandı. Yaşamasını, giyinmesini, alay etmesini seven, üzülmesini, surat asmasını, düşünmesini bilmeyen bir adamdı. Evinde olsun, işinde olsun, dışarıda olsun, herkes onun krallığını kabul etmeliydi. Ederdi de. Bu kral davranışı yapmacıklı değildi, kendiliğindendi. Bu yüzden de ister istemez çevresinde benimsenirdi. Amcam tütün deposunda gece bekçisiydi ama onun gece bekçiliği yaptığını sanmıyorum. Çünkü sabahleyin evine dönünce gündüzleri de pek uyumazdı. Deponun Türk olmayan müdürüyle bile, belki de sahibiydi, hey çorbacı diye şakalaştığına birkaç kez bizzat tanık olmuştum. Uzunca boyluydu, inceydi. Kışın çizme, yazında yemeni giyerdi ayağına. Yumurta topuk denilen yüksek ökçeli, sivri burunlu, siyah rugandan yemenilerini topuklarına basarak giyerdi. Pahalı, iyi çorap giymeye özenirdi. Yazın ince yünden, kışında şayaktan koyu renk külot pantolon giyerdi. Vişne çürüğü rengi kuşağının arasında gümüş cigara tabakası vardı. Yelekle ceketi koyu renk bir kumaştan. Yeleğinin iki cebi arasında yeleğinin üst düğme iliğinden geçmiş 5 sıralı gümüş saat kordonu sarkar. Gümüş kordonun ucunda yeleğin cebinde gümüşten kapaklı koskocaman bir cep saati vardı. Uzun yakalı olmayan gömleği üst düğmesine dek kapalıdır. Külot pantolonun arka cebinde pirinçten ağır bir çekecek vardır. Bu pirinç çekeceğin ucu kuş biçimindedir. Çünkü bu çekecek gerektiğinde muşta yerine de kullanılabilir. Topuklarına basarak giydiği rugan yemenisini pek seyrek olarak topuğunu kaldırıp giymek isterse çekeceğini kullanır. İbrişim püskülü gül yağı kokan iri taneli kehribar tesbihini elinden düşürmez. Gümüş halının ucu da kehribardır. Yüzük parmağında iri taşlı koca bir altın yüzük vardır. Babam hiç yüzük takmamıştır. Kışın şayaktan gocuk ya da yakası köklü yarım palto giyer. Hava iyice ise gocuğunu giymez, omzunu alır. Babamın anlattıklarına bakılırsa gençliğinde kavgacıymış, içermiş, oynak kadınlarla arası çok iyiymiş. Benim tanıdığımda bu huyları kalmamıştı ama çevresinde saygınlığı olan saygı görür bir adamdı. Sanki tütün deposunda gece bekçisi değildi de o tütün deposunun sahibiydi. Çalıştığı yerde, kahvede, sokakta herkes, evde de karısı ona Şaban Ağa derdi. Çok sevdiğim oğlu Muhittin o zaman ancak 4 yaşındaydı. Benim bir haftada zorlukla elime geçen parayı amcam oğluna her gün verirdi. En büyük zevklerinden biri de 4 yaşındaki oğlunun ona buna ağız dolusu sövüp saymasıydı. Söv oğlum şu gavata, söv hele bir aslanım. Muhittin en sunturlusundan söver, amcam da keyifle güler. Evde sabah kahvaltısı yapılıyor. Muhittin önündeki bardağı mı devirdi, amcam bağırır. At oğlum, kır oğlum, vur oğlum. Değerli olsun olmasın, Muhittin eline bir şey aldı da atacak gibi oldu mu, hele annesi, aman sakın atma oğlum filan demeye kalktı mı, amcam oradan seslenir. Elini korkak alıştırma oğlum, at, vur yere aslanım. Muhittin'in bir şey atarak kırdığı pencere camları haftada bir iki onarılırdı. Çok şaşılası bir şey. Kendisinden epey küçük olan babamdan hiç belli etmeden çekinirdi amcam. Belki de babam gibi okur yazar olamadığı için böyleydi. Oysa babam ona hep saygılıydı. Yine de amcam bu türlü davranışlarını babamın yanında yapamazdı. Babam bir kez ağabeyinin Muhittin'e bol para vermesini eleştirmiş. Abi demişti, bu yaşta çocuğa bu kadar para vermek iyi değil. Amcam her zamanki rahatlığıyla gülmüş ama sesini çıkarmamıştı. Sunturlu yalan. Okuldan kaçıp kaçıp amcamın evine gidiyordum. Amcam da üst üste 2-3 gün, bir hafta kaldığım bile oluyordu. Onun evinde yaşamak rahattı. Babamla amcamın evinde ya da başka bir tanıdık evinde karşılaştığımız oluyordu. Beni okulda bilen babam hiç ummadığı bir yerde görünce şaşardı. Okulun tatil olduğu yalanını söylerdim. Ya bayram tatilidir, ya bir resmi tatildir, ya aşı olmuşuzdur, ya da bulaşıcı bir hastalık yüzünden okul bir hafta 10 gün tatil olmuştur. Babam inanırdı. Çünkü ona göre ben hiç yalan söylemezdim. Her sözüne inanılır bir çocuktum. Babamın bana böylesine inanışı karşısında her yalanımdan sonra ezilir, anlatılmaz acı duyardım. Kendi kendime ne olduğu bilinmeyen bir şeye karar verirdim. Öyle bir şey yapmalıydım, öyle bir başarı kazanmalıydım ki babamın karşısında bu utançlı durumdan kurtulmalıydım. Bir şey yapmalıydım ama ne? İşte onun ne olduğunu bilemiyordum. Ne olduğunu bilmediğim ama yapmam gerekli işi bulabilmek için gazete almaya başladım. Elime para geçtikçe Köroğlu gazetesiyle bir de günlük gazete alırdım. O günlük gazeteden ne olabileceğini kestiremediğim bir yardım umardım. Gazetedeki okul ve iş ilanlarına bakardım. İlan edilen okullardan hangisine girebilirdim? Bu işlerden hangisine beni alırlardı? Parasız yatılı, sınavla girilebilen bir okul yok muydu? Ya da benim yaşımda bir çocuğa iş bulunmaz mıydı? Elbet gazetedeki ilanlardan bir gün bana uygun bir okul ya da bir iş bulacaktım. Gazetede kurs, okul, iş ilanları vardı ama hiçbiri de 5. sınıf kaçkını 12 yaşında bir çocuk için değildi. Bir yandan annemin son sözlerini hiç mi hiç unutamıyordum. Oğlum yatılı okulda ya, gözlerim açık ölmeyeceğim. Bense okuldan kaçıyor, üstelik her sözüme inanan babama yalan söylüyordum. Kendimi çok alçalmış duyuyordum. Bu çirkin durumdan kurtulmanın yollarını arayıp dururken çok daha kötü bir şey yaptım. Kurtuluşu yalanda buldum. Başarısızlığımı örtmek, sahte bir başarıyla babamı memnun etmek için yalanın en büyüğünü, en sunturlusunu söyledim. Okulda öyle başarılı, öyle başarılı öğrenciydim ki öğretmenlerim beni bir üst sınıfa layık bulmuşlar, hem de sınavsız daha üst sınıfa geçirmişlerdi. 5. sınıfın bir okul kaçkını öğrencisiyken babama 6. sınıfa geçirildiğimi söylemiştim. Babam yine bana inanmıştı. Yalnız inanmakla kalmamış, benim bilgime, zekama 6. sınıfa bile yeter bulmamış. Sen istesen 7. sınıfa bile geçersin demişti. Bu anlattığım görüntüsüyle babam çok saf bir adam sanılabilir. Oysa olağanüstü zekiydi. Çok sevdiğinden bana karşı arıklığı mı vardı, bana sonsuz güveni mi vardı bilemiyorum. Bana öyle gelirdi ki babam kimi yalanlarıma inanmadan inanmış görünüyor, yalanımı yüzüme vurup beni utandırmıyordu. Babam bir sınıf üste geçmiş olmamla övünürdü. Bunu başkalarına da söylüyordu. Benim bir sınıf üste geçtiğim o denli çok söylendi. Ben de bunu o denli çok söyledim ki yavaş yavaş kendi yalanıma kendim de inanmaya başladım. 6. sınıf öğrencisi gibi davranıyordum. Sınıfımızda üstün bilgisinden ötürü bir üst sınıfa geçirilen bir iki arkadaşımız da vardı. Bunlardan biri de hukuku bitirdikten sonra ressam olan, bir politik nedenle yıllarca hapis yattıktan sonra mide ülserinin kanamasıyla ölen arkadaşım Faris'ti. Hep düşünmüşümdür, babamın hiç kuşkuya kapılmaksızın sürekli olarak her sözüme inanması benim için iyi mi, kötü mü olmuştur? Kendimle son hesaplaşmada babamın bana inanışının benim için çok iyi sonuç verdiği kanısına vardım. Çünkü babamın yalanlarıma bile inanışı beni öylesine utandırıyordu ki bu utançlı durumdan kurtulmaya gerçekten inanılır, güvenilir bir insan olmaya çalışıyordum. Nitekim bir yaştan sonra ne olursa olsun yalan söylememeye karar verişim, bu kararımı uygulayışım babamın bana inanmasının etkisiyle olmuştur. Babamın tutumu bir eğitim yöntemi olarak her çocuğa uygulanırsa olumlu sonuç alınır mı? Çocuklarımızın eğitimi böyle kalıplara bağlanabilseydi işlerimiz ne kolaylaşırdı? Ben de çok olumlu sonuçlar veren bu tutumun başka bir çocukta çok olumsuz sonuç verebileceğini de düşünürdüm. Basınla ilk ilişki. Ne bizim eve ne amcamın evine gazete girerdi. Babam ancak 75 yaşından sonra gazeteyle ilgilenmeye, günde 2 gazete almaya başladı. Basınla ilk ilişkim sanırım Faruk Gürtuncan'ın çıkardığı Çocuk Sesi adlı dergiyle olmuştu. Param oldukça bu dergiyi alırdım, derginin yarışmalarına katılırdım. Konusunu şimdi anımsayamadığım bir yarışmaya ya da soruşturmaya katılmış, bunun karşılığı olarak da dergiden birkaç kez adresime renkli kartpostal gönderilmişti. Arada sırada adını unuttuğum bir dergi daha alırdım. Onun içinde korku hikayeleri vardı. O dergideki hikayeleri babama da okurdum. O zamanın romanları en çok satan, en ünlü yazarı olan, bugünse adı sana hepten unutulmuş olan Burhan Cahit'in Morka'ya çıkardığı Köroğlu'nda okuyordum. Ya 3. sınıftan 4'e ya da 4'ten 5'e geçtiğim yıl Köroğlu sınıflarını bütünlemesiz doğrudan geçen öğrencilerin resimlerini basıyor, bir de gelecek üstüne ne düşündüklerini anlatan kısa yazılarını yayımlıyordu. Ben de resmimle geleceğime değin bir yazı göndermiştim. Basında çıkan ilk yazım Köroğlu'nda yayımlanan o yazımdır. Doğrusu bugün çok merak ederim ne yazmışım diye. Horoz dövüşü. Amcamın birkaç tavuğuyla bir horozu vardı. Komşularında tavukları vardı. Hep birlikte cami avlusunda gezinirlerdi. Amcamın horozunu komşunun horozu dövüyor, gördüğü yerde gagalıyor, boyuna kovalıyordu. Amcam bir gün kendi horozunun başka horozdan dayak yediğini görünce bozuldu. Şaban Ağa'nın horozu başkasının horozundan nasıl dayak yermiş? Bu horoz kesilecek dedi. Aman amca aman dur, ben onun bir yolunu bulurum gibilerinden yalvardım. Zavallı horozun kesilmesine engel oldum. O gün hemen Heybeli Adaya gittim. Evimizin bitişiğinde kapısı ters yana açılan ahırda tavuklarımız bir de çok afilli horozumuz vardı. Tavuklardan biri öyle evcilleşmişti ki ahırın üstündeki çinko kaplı taraçaya çıkar, oradaki pencere camına gagasıyla tık tık vurarak bizi çağırırdı. Sabahları erkenden uyandırdığı bile olurdu. Pencereyi açar içeri alırdık. Odamızın içinde gezer dolanır, omzumuza kucağımıza çıkardı. Yumurtlayacağı zaman türküler söylemeye başlardı. O zaman pencereyi açar salardık. Ahırdaki folluğa giderdi. Bu tavuğun odada bıraktığı izleri temizlemek de kardeşime düşerdi. Horozumuz görülecek bir şeydi. Horozluğun bütün süsü, bütün yiğitliği, bütün cakası, fiyakası onda toplanmıştı. Dövüşçü değil, süs horozuydu ama öyle bakımlı, besiliydi ki dolaylardaki bütün horozları dövüyor, kaçırıyordu. Bir kez dövüşçü olmasına en büyük engel katmerli gül gibi kat kat açılmış o güzel, kocaman ibiğiydi. Yalım yalım yanan kıpkızıl ibiği öyle kocamandı ki tepesinde ibiğinin ucu sol gözünün üstüne dökümlüydü. Külhan beylerin caka olsun diye kasketlerini bir yana eğik giymeleri gibi horozumuzun sola eğik ibiği de ona daha bir horozluk veriyor, cakasına caka katıyordu. Tüylerinde sarıdan kahverengiye doğru bütün renk tonları vardı. Kuyruk tüyleri lacivertleşir, kararır, eğmeç eğmeç saçılarak dökülürdü. Güneş vurunca boyun tüyleri kırmızının, sarının, kına renginin bütün tonlarıyla yanar dönerleşir, ışıl ışıl ışıldardı. Daha 2 yaşındaydı. Amcam dayak yiyen horozunu kestirmesin diye acele adaya geldiğimde babam evde yoktu. Her zaman yem vermek için yaptığım gibi yem kabını elimde sallayarak ahıra girdim. Yem vereceğimi sanan tavuklarla horoz da arkamdan ahıra doldular. Kapıyı kapadım. Penceresiz ahır karanlık olduğundan horozu yakalamam kolay oldu. Ellerimin arasında kabadayı kabadayı sesler çıkarıp yiğitleniyordu. Vapurda bir adam başkaları gibi horozu bağlı bacaklarından tutarak baş aşağı sarkıtıp götürmediğim için beni övdü. Horozumun ayaklarını bağlamamıştım bile. Kucağımda tutarak durmadan sevip okşuyordum onu. Adam, "Bu güzel horozu nereye götürüyorsun?" dedi. Ben de anlattım. Bunun üzerine adam horozumun dövüş horozu olmadığını söyledi. "Varsın dövüş horozu olmasın. Yine de döver öbür horozu." Mahalledeki bütün horozları dövüyor. Adam bana öğüt verdi. Dövüşçü horoz olsa bile yerine alışmadan salarsam oraya alışık olan horozdan dayak yermiş. Niçin demişler her horoz kendi çöplüğünde eşinir diye. Önce bir iki gün kümesinde tavuklarla kalmalı, yerine alışmalı, ondan sonra dövüşe salmalıymışım. O adamın söyledikleri aklımda. Horoz niçin başka horozla dövüşür? Yerini, tavuklarını, kümesini, kendisini savunsun diye. Öyle ya, yeri, yurdu, tavuğu, kümesi olmayan horoz ne diye, kim için dövüşsün? Adamın konuşmasına kadar horozumun öbür horozu kesinlikle döveceğine inanıyordum. Ama adamın sözleriyle içime bir kuşku dur düştü. Ya horozum dayak yerse? Amcamın evine gidince adamın öğütlerini tuttum. Horozu kümese koydum. Bir iki gün orada tavuklarla kaldı. Kümesin eski horozuyla sanki antrenman yapar gibi bir iki vuruştu. Onu hemen yıldırdı. Artık kümese egemendi. Bir sabah tavuklarla birlikte horozu da avluya saldım. Öbür horoz görünürlerde yoktu. Bizimki pençesiyle kanat tarayarak, çağrı sesleri çıkararak tavuklarını horozlanıyordu. Derken öbür horoz göründü. Bizimkini görür görmez çalımlı çalımlı yan yan üstüne gelmeye başladı. İlkin koştu. Yaklaşınca ağırlaştı. Benim horozum da ona karşı durum aldı ama hiç de atılganlık göstermedi. Yoksa korkmuş muydu ne? İkisi karşı karşıya geçmişler, birbirlerine yarım dönük, boyun tüylerini kabartıp başlarını yere eğerek birbirlerinin çevresinde dönüyorlardı. Başları eğikti ama gözleri birbirinde, ikisi de tetikteydi. Öbür horoz beyaz tüylü, kısacık ipikli, yüksek boyluydu. İki horoz karşı karşıya gelince öbürünün üstünlüğü açıkça belli oluyordu. Benim süslü horozum tüy kabası olduğundan daha şişman görünüyordu. Öbür horozun fizik üstünlüğünü görünce bir kurnazlık düşündüm. Benim horozum yenik düşecek gibi olur olmaz hemen öbürünü kovalayıp kaçıracaktım. Horozlar birbirlerinin üzerine bir atılıp hemen yine geri çekildiler. Bu iki saldırı güç sınaması gibi bir şeydi. Bir daha sıçrayıp pençe pençeye geldiler. Derken dövüşçü horozların çevresinde seyirciler birikmeye başladı. Öyle kalabalık yığıldı ki seyirciler gitgide artarak neredeyse cami avlusunu dolduracaktı. Horozları çepeçevre çeviren bu seyirciler varken benim horozum dayak yerken öbürünü kovalamamın olasılığı yoktu. Birisi mi gidip çağırdı yoksa kendiliğinden mi geldi, beyaz horozun sahibi de oraya gelmişti. Arap camisinin müezzinlerinden birisiymiş. Müezzinin horozunu dövüşe soktuğum için bana kızacağını sanmıştım. Oysa o lafından anlayacakmış gibi ha aslanım ha, ha oğlum ha, ha yavrum ha diye hiç durmadan horozunu kışkırtmaya, yüreklendirmeye çalışıyordu. Dövüş hızlanmıştı. Ben de çok coşkulanmıştım. Horozumu dövüşe soktuğuma çoktan pişman olmuştum ama artık iş işten geçmişti. Beyaz horozun boynunun yüksekliği ona üstünlük sağlıyordu. Sonra gülibik, yani kısacık ibikli bir horozdu. Benim horozum onun küçücük ibiğini gagalayamıyor ama o her gaga atışta benim güzel horozumun katmerli, çiçek gibi açmış kocaman kırmızı ibiğinde bir yara açıyordu. Horozum kan içinde kalmıştı. Tüyleri sarı, kırmızı kahverengi olduğundan tüylerindeki kanlar pek belli olmuyordu ama karşısındaki beyaz horozla her çarpışmasında onun beyaz tüylerini kendi kanına buluyordu. Onca kişi içinden bir acımalı, bir insaflı kişinin çıkıp da yeter artık, yeter artık yazık hayvanlara demesini bekliyordum. Ama nerede? O coşkulu kalabalıkta insaflı bir adamı boşuna aranıp durdum. İki kavgacı horoz atlıyor, birbirinin üzerine çekilip hız alıyor, yine atlıyorlar. Gaga gaga gaya, pençe pençeye amansız bir dövüş. Benim horozum daha çok dayak yiyor ama yıldığı yok. İkisi de kaçacak gibi değil. Yüreğim parçalandı. Horozumun öbürünü yenmesinden vazgeçip, ah ne olur kaçsa da dayaktan kurtulsa diye içimden yakarmaya başladım. Horozum öbüründen kısa olduğundan daha çok sıçramak zorunda kalıyordu. Kavgada silah olarak gagaları, pençeleri, tırnakları yetmedi. Mahmuzlarını da, mahmuz, horozların ayaklarında iç arkaya doğru boynuzcuk biçiminde sert, sivri, uzanmış tırnaktır, kullanmaya başladılar. Bir ara beyaz horoz benim horozumun etli ibiğine gagasıyla öyle bir yapıştı ki bir türlü bırakmadı horozumu. Sallayıp silkeledi. Üstüne binmeye çalışıyordu. Horozumun ibiğinden kan fışkırıyordu. Horozum can derdiyle çırpınıp bir çalımla kendini kurtardı ama çok sersemlemişti. Bir iki sendeledi, geri çekildi. Ah bir kaçsa da kurtulsa diye diledim. Horozum geri çekilince yerden yem alır gibi yaparak yine yiğit horozlanma sesleri çıkardı. Besbelli soluklanıp dinliyordu. Bu kez benim horoz atıldı ilkin öbürünün üzerine. Bir atıldı, bir daha havada çarpıştılar. Beyaz horozun bembeyaz boyun tüyleri yolunup kelebekler gibi havada uçuşmaya başlamıştı. Uçuşan kelebeklerin beyaz kanatlarında kırmızı benekler vardı. Çünkü horozumun kanı bulaşmıştı. Korkunç bir şey olmuştu. İki horozun son havaya sıçrayıp çarpışmalarında benim horozumun mahmuzunu beyaz horozun boynuna geçirmiş, kursağına mahmuzunu takıp yırtmış, hayvanın karnını deşmişti. Zavallı beyaz horoz yere yığılıp debelenmeye başladı. Kursağından toprağa akan yeşilimtırak topak olmuş mısırlar, arpalar, otlardan buğular tutuyordu. Amansız dövüşün yengini olan horozum yerde debelenen, kendi kanına bulanmış zavallı beyaz horozun üstüne bir can alıcı gibi son kez saldırdı. Onun da gücü tükenmişti. Düşmanın üstüne yığıldı, kaldı. Müezzin yaralı horozunu yerden alıp gitti. Elbet zavallıyı kesecekti. Ben de horozumu aldım. Koca ibiğindeki kanları silip kümese bıraktım. Neydi benim bütün çabam? Amcamın sünepi horozunu kesilmekten kurtarmak. Oysa şimdi müezzin yiğitçe dövüşüp kursağa yırtıldığı için yenik düşen o güzel horozunu kesecekti. Bunca çabam hiçbir sonuç vermemiş oluyordu. İşte o üzüntüyle Beyoğlu'na doğru yürüdüm. Aradan ya bir ya iki hafta geçmişti. Yine okuldan kaçtığım bir gün amcamın evine gelmiştim. Benim horozum ortalarda yoktu. Yengeme sordum. Amcan onu kestirdi, dedi. Neden? Hastalanmıştı da murdar, ölmesin diye. Kurtuluş Savaşımızın, yeni kurulmuş cumhuriyetimizin coşkusu dahaca yitirilmemişti o günlerde. Kurtuluş Savaşı'nın hızıyla halkçı ve ülkücü eylemler vardı yurdun her yanında. Bu arada halka okur yazar yapmak için pek çok yerde halk okulları açılmıştı. Her yaştan okur yazar olmayan yurttaşlar iş saatleri dışında bu halk okullarına giderek öğrenim görüyorlar, sonra da sınava girip diploma alıyorlardı. Bu halk okullarında yalnız okuma yazma değil, hesap ve hendese, matematik ve geometri gibi dersler de öğretiliyordu. Halk okullarının öğretmenleri de o dönemin ülkücü akımıyla coşkulu kimselerdi. Yöneticiler gerçekten halkın okumasını istiyorlardı. O dönemin halk okulları sürseydi, Türkiye halkı bugün bile %60 okur yazarı olmayan utançlı durumdan kurtulmuş olurdu. Okula gidemediği için okur yazar olmayan kız kardeşim Heybeliada'da açılan halk okuluna gitmeye başlamıştı. Ben bütün çocukluklardaki o tutkulu bencillikle onun halk okuluna gidişini gereksiz buluyordum. Okuyup da ne olacaktı sanki? Onu okur yazarlığa layık bulmuyor olmalıydım. Ancak ben okula gidebilirdim çünkü. Akıllıydım, zekiydim. Belki kendim okul kaçkını olduğumdan kız kardeşimin okula gidişini çekemiyor, gizli kıskançlık duyuyordum. Ama bu kötü duygumu hiçbir biçimde dışa vurmuyordum. Oysa kız kardeşim de okulla da okumakla da diplomayla da elde edilemeyecek bir nitelik, bir özellik, bir şey vardı. Neydi o şey? Olgunluk mu demeli, sağduyu mu demeli, sağ beyni mi demeli? Babam tekkeye bağlı yoldaşları gibi diploması, parası, yüksek bir görevi olup da yine adı belirsiz o şeyden nasibi olmayanlara ham ervah derdi. Ham ervah pişmemiş ruhlar demektir. Hani Koca Yunus'un şu dörtlüğünde söylediği. Taptuğun tapusunda, kul olduk kapısında. Miskin Yunus çiğdi, piştik elhamdülillah. Ham ervah olanların tam tersi kişilere de tekkeliler, insanı kamil derlerdi. Sonraları sağduyunun yüce yerlerde yetkili olmaktan, diplomalı ham ervahlıktan çok daha önemli olduğunu görüp anladım. Sağduyuları olup da öğrenip olanağı bulamamış, yani en büyük toplumsal haksızlığa uğramış olanlar için çok üzülmüşümdür. Kız kardeşim işte bu sağduyulu insanlardandı. Öğrenim eksikliği yüzünden ona çok yazık olmuştur. Nereden, nasıl evimize geldiğini bilemiyorum. Bizim evde yeşil kırçıllı yünlü bir kumaştan balık sırtı çizgili, kullanılmış bir ceket vardı. Kız kardeşim o büyük adam ceketini söktü, bozdu, ters yüz etti. Annemden kendisine kalan dikiş makinesinde bana uygun bir ceket yaptı. Avcı biçimi olsun diyordu. O ceket neden ille de avcı biçimi olmalıydı? Bilmem. Belki adadaki zengin çocuklarından birinin üstünde o biçimde bir ceket görmüştüm de çok beğenmiştim. Avcı biçimi dediğim ceketin arkası yırtmaçlı, ikisi yukarıda, ikisi aşağıda dört cepli, cepler körüklü, hem de ortasından pastalı, belinde de tokalı kemeri vardı. 12 yaşında boysuz bir çocuğun böyle bir ceketi giymesi herhalde çok gülünç olmuştur. Kız kardeşimin eskiden bozup bana bir ceket dikilmesini isteyişimin gizli ama gerçek nedeni Darüşşafaka'dan kaçışımdı. Artık Darüşşafaka'nın okul adı yazılı yakası kapalı ceketini giymek, o okula gitmek istemiyordum. O yaşlarımdan nedenli küçücük ayrıntılı olaylar kalmıştı belliğimde. Adada bir zenci kadın öğretmenin bir kızı, bir de oğlu vardı. Oğlu yakışıklı bir çocuktu. Kızı da tersine çirkinceydi. İkisi de açık çikolata rengindeydi. Bir akşam üzeri gölgelerin koyulaştığı saatlerdeydi. Şimdi bilemediğim bir şey için koşuyordum. 5-10 adım ileride o kızı gördüm. Kız da önümde koşmaya başladı. Ben kendi yoluma gittim, kıza bakmadım bile. Benim geceleyin o kızı kovaladığım söylentisi çıkmıştı. Kardeşim hiç bilmediği bu olayda beni savunuyordu. Ben hiç konuşmadım bu konuda. Besbelli kızcağız içinden benim kendisini kovalamamı istemişti ya da gerçekten kovaladığımı sanmıştı. Yaşlı çocuklar arasında bile kızı olan ilişkileri bu denli doğal değildi.